Ayrım 14.
Benim halkım Ramses'e karşı ayaklanmak değil, Mısır'ı terk etmek istiyor. Arada ne fark var Musa? Senin davranışın Ramses'in gözünde isyan olarak görünecek ve bastırılacak. Musa içinden Libyalı büyücünün haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Düşünmem gerek Ofir. Sen bir lidersin Musa. Ama sana bir öğüt vermeme izin ver. Ramses'in yokluğunda herhangi bir girişimde bulunma. Onunla görüşüp bir anlaşmaya varma olasılığın az da olsa var. Oysa ana kraliçe Tuya ve Ramses'in iki kozu Ameni ile Seraman'a halkına karşı hiç de hoşgörülü olmayacaklardır. Toplum düzenini sağlamak için en ufak bir başkaldırı kanlı bir şekilde bastıracaklardır. Kral ve kraliçe çiftinin yolculuğundan yararlanıp bağlantımızı geliştirelim. Kararsızları ikna edelim ve kaçınılmaz çatışmaya hazırlanalım. Ofir'in kararlılığı Musa'yı etkilemişti. Büyücüyle ittifak kurmaya karar vermemekle birlikte Ofir'in sözlerinin akla yatkınlığını yadsıyabilir miydi? Teb polis müdürü Şenar ile muhtemel suç ortaklarının bulunması için adamlarının ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ramses onlara Nil Irmağı üzerinde okunu gözünde nişan alan saldırganın eşkalini vermişti. Ama güvenlik kuvvetlerinin araştırması sonuç vermemişti. Neferteri o Teb'den ayrıldı dedi. Sen de benim gibi onun sağ olduğunu inanıyorsun. Karanlık bir güç, tehlikeli bir varlık hissediyorum. Bu Şenar mı, büyücü mü, yoksa onların sadık müritlerinden birisi mi bilmiyorum. Ramses, bu Şenar'dı dedi. Beni babamın koruyuculuğundan yoksun bırakmak için Seti ile beni birleştiren bağ sonsuza dek kesmeye kalkıştı. Büyünün hiçbir etkisi olmayacak. Ateş onun zarar vermesini önledi. Bir Ramses'teki Set tapınağının hazinesinden çalınan kırmızı gözü, reçine tutkalı kullanarak aslında uygun olarak yeniden yaptık. Tüyleri kırmızı topu oluşturan çöl hayvanları Tanrı Set'in yaratıklarıydı. Şenar onun korkunç enerjisini kullanarak büyük bir yıkım oluşturmak istiyordu. Anlaşılıyor ki seninle Set arasındaki bağın gücünü küçümsedi. Her gün yeniden tazelenmesi gereken bir bağ. En ufak bir dikkatsizlik bile Set'inin ateşinin onu kontrol ettiğini düşünen birini yakmasına yeter. Büyük güneye ne zaman gidiyoruz? Ölümümüzle karşılaştıktan sonra. Kral ve kraliçe çifti yeniden dirilme alanı ve Lotus alanı adlarını taşıyan ve Teb dağının en güneyinde yer alan küçük bir vadiye yöneldiler. Ramses'in annesi Tuya ve kraliçe Nefertari burada, kraliçeler vadisinde sonsuza dek istirahat edeceklerdi. Mezarları sessizlik tanrıçasının yaşadığı doruğun altına kazılmıştı. Yıldızları parıldatan ve kendisine sadık olanların kalbine coşku veren, göklerin güler yüzü tanrıçası Hathor, güneşin altında yanan bu çölün üzerinde egemenliğini sürdürüyordu. Hathor, Nefertari'nin mezarının duvarlarında sonsuza kadar genç kalacak kraliçeye yeniden doğuşun enerjisini sunan manyetizmacı şeklinde resmedilmişti. Başında bir akbaba biçiminde altın bir hotoz olan kraliçe kutsal ana isim geliyordu. Ressamlar aşkın tadının ihtişam içindeki güzelliğini resimlemeyi başarmışlardı. Bu konut senin için uygun mu Nefertari? Bunca ihtişam, ben buna layık değilim. Buna benzer bir ahiret konut hiç yapılmadı, asla yapılmayacaktı. Sen hayatın soluğu olan aşkınla tanrıların ve insanların kalbinde sonsuzluğa kadar taht kuracaksın. Beyaz bir örtüye bürünmüş yeşil gözlü Osiris, başında kocaman bir güneşle taçlandırılmış ışık saçan Ra, başkalaşmaların ana kaynağı olan pislik böceği başlı Kepri, gerçek kadar hafif olan bir deve kuşu tüyüyle simgelenen güzel ve ince bir kadın, evrensel yasanın yaratıcısı Maat. Kutsal güçler Nefertari'ye zaman içinde ve zaman ötesinde yeni bir ruh vermek için burada toplanmışlardı. Yaşam evinin katibi kısa bir süre sonra boş sütunların üzerine ışığa çıkma kitabı ile kapıların kitabının hiyerogliflerini yazacaktı. Bu yazılar kraliçenin öteki dünyadaki güzel yolların üzerinde yolculuk yapmasına ve tehlikelerden kaçınmasına olanak sağlayacaktı. Bu artık bir ölüm olmaktan çıkıyor, gizemin gülümsemesine dönüşüyordu. Nefertari öbür dünyaya geçeceği o büyük anda ayrıcalıklı bir konuk olarak ağırlanacağı ahiret konusunda bulunan kutsal figürleri birkaç gün boyunca inceledi. Kendi öz varlığının öteki dünyasına alıştığı ve yerin altında gökyüzünün tadını veren sessizliği paylaştı. Nefertari Lotus alanından ayrılmaya karar verince Ramses onu büyük çayıra, Krallar Vadisi'ne götürdü. 18. hanedanın başlangıcından beri bütün firavunlar orada yatıyordu. Kral ve kraliçe çifti 1. Ramses'in ve Seti'nin mezarlarında uzun saatler geçirdi. Mezarlardaki her resim bir başyapıttı ve kraliçe gizli odanın kitabını sütun sütun okudu. Batan güneşin genç bir güneşe dönüşümünü açıklayan bu kitap, Firavun'un ölümünden sonra dirilmesine de bir model teşkil ediyordu. Nefertari Büyük Ramses'in ahiret konutunu gördüğünde çok duygulandı. Mezarın iç bölmelerinde hükümdarın ölümünden sonraki yaşamını koruyacak sembolik figürleri canlandıracak olan ressamlar, madensel pigmentleri küçük çanakların içinde ezerek karıştırıyorlardı. Daha sonra su ve akasya reçinesiyle karıştırılan bu renkli tozlar, ressamlara olağanüstü bir uygulama kesinliği sağlıyordu. 8 sütunlu lahit salonu, 6 konut hemen hemen bitirilmişti. Ölüm artık Ramses'i karşılamaya hazırdı. Kral ustabaşını çağırdı. Atalarımın bazılarının mezarlarında olduğu gibi kayanın içine doğru bir koridor kazacaksın. Ve bu koridorun sonunu işlenmemiş taş olarak bırakacaksın. Burası insan zihninin hiçbir zaman bilemeyeceği en son sırrı çağrıştıracak. Nefertari ile Ramses kesin bir evreyi aştıkları hissine kapıldılar. Bundan sonra aşklarına kendi ölümlerinin bilinci ekleniyordu. Ama bu bir ölüm değil, yeniden uyanmaktı. 35. Seraman'a sabırlı olmak zorundaydı. Meba bir şölene katılmak üzere evinden bir saat önce çıkmıştı. Bu şölen kral ve kraliçe çiftinin yokluğunda saray erkanı arasındaki uyumu sürdürmek için ana kraliçe tarafından düzenlenmişti. Kurye aracılığıyla Ramses'le sürekli olarak ilişki kuran Seti'nin dul eşi, Ameni'nin titiz çalışmasından ve Seramana'nın düzeni korumak için gösterdiği kesin tavırdan memnundu. Yahudi toplumunun içindeki karışıklık şimdilik yatışmış görünüyordu. Ama ön sessizliğine güvenen eski korsan bunun fırtınadan önceki sessizlik olduğundan emindi. Musa şimdilik halkının ileri gelenleriyle görüşmekle yetinse de artık herkes tarafından Yahudilerin önderi olarak kabul edilmişti. Ayrıca birçok önemli Mısırlı Ramses'in dostlarına olan sadakatini bildiklerinden Musa'nın kullanılmasının uygun olacağını düşünüyorlardı. Bugün ya da yarın Musa'nın önemli bir göreve getirileceğine ve tutkunu olduğu Tanrı'dan vazgeçeceğine inanıyorlardı. Seramana'nın kaygılarının başında Meba geliyordu. Sardunyalı diplomatın kağını fırçasını çaldığına kesin olarak inanıyordu ama bu fırçayı ne amaçla çaldığını bilmiyordu. Eski korsan diplomatlardan ve özellikle de Meba'dan nefret ediyordu. Gereğinden fazla zarif, uysal olan böyle bir adam yalan söyleyebilme özelliğine doğuştan sahipti. Ya Meba kağını fırçasını kendi evinde saklıyorsa? O zaman Seraman'ı onu hırsızlıkla suçlayabilecek ve bu aristokrat mahkemenin huzurunda hırsızlığını ne amaçla yaptığını açıklamak zorunda kalacaktı. Meba'nın bahçıvanı yatmaya gitmiş, hizmetçileri de evlerine çekilmişlerdi. Sardunyalı evin arka tarafından tırmanıp çatıdaki terasa çıktı. Bir kedi sessizliğiyle yürüyerek evden terasa çıkışı sağlayan kapağı kaldırdı. Oradan odaların bulunduğu bölüme kolayca indi. Araştırmasını rahat bir biçimde sonuçlandırmak için Seramana'nın önünde uzun bir gece vardı. Sardunyalı tıraşsız yüzüyle homurdanarak hiçbir şey bulamadım dedi. Ameni zaten bu arama yasal değildi dedi. Şayet başarabilseydim Meba denen bu adam artık kimseye zarar veremeyecekti. Neden onun üzerine bu kadar gidiyorsun? Çünkü o tehlikeli bir adam. Meba mı tehlikeli? O kendi mesleğinden başka hiçbir şeyle uğraşmaz. Ve mesleğini kaybetme korkusu onun yanlış bir adım atmasını engeller. Sardunyalı baharatlı sosa batırılmış kurutulmuş bir balık parçasını büyük bir iştahla ısırdı. Ağzı dolu halde belki haklısın dedi. Ama benim ön sezim Meba'nın kötü biri olduğunu söylüyor. Onu sürekli gözetim altında bulundurmak istiyorum. Nasıl olsa sonunda bir açık verecek. Nasıl istersen ama sakın yanlış bir iş yapma. Musa'nın da gözetim altında bulundurulması gerekirdi. Ameni, o benim ve Ramses'in üniversite arkadaşımızdı diye hatırlattı. Bu Yahudi korkunç bir kışkırtıcı. Sen Firavun'un hizmetindesin ama Musa ona karşı baş kaldıracak. İşi oraya kadar vardırmaz. Vardırmaz olur mu? Denizdeyken komuta ettiğim tayfalar arasında böylelerini çabucak ortaya çıkarırdım. Kargaşa çıkarmada bunların üstüne yoktur. Ama Firavun ve sen beni bir türlü dinlemek istemiyorsunuz. Musa'yı tanıyoruz ve bu konuda senin kadar kötümser değiliz. Bir gün gelecek bu körlüğünüzden pişman olacaksınız. Git yat ve Yahudileri de rahat bırak. Bizim görevimiz düzeni sağlamak, bozmak değil. Sarayda konuk edilen Ahşa basit ama yeterli olan yemeği yiyor, orta kalite şarabı içiyor ve mabeyincinin ikram ettiği titli sarışın kadının tadını çıkarıyordu. En ufak bir utanma duygusu olmayan genç kadın, Mısır erkeklerinin sevişme konusundaki şöhretlerinin doğru olup olmadığını anlamaya can atıyordu. Bu konuda işbirliği yapmaktan pek hoşlanan Ayşe, gerek aktif gerek pasif ama daima coşkulu olarak bu deneye katılmaya hazırdı. Vakit geçirmek için bundan daha hoş ne olabilirdi? Ayşe'nin tutumuna şaşıran Urhiteşup yine de Firavun'un Dışişleri Bakanı'nın orada bulunmasından memnundu. Böylelikle Ramses, Muvattalis'in yerine geçecek yeni imparator olarak şimdiden onu kabullendiğini göstermiyor muydu? Sarışın Hititli'nin Mısırlı'yı doymak bilmez bir açlıkla kucakladığı sırada Ahşa'nın odasına aniden giren Urhiteşup, sonra gelirim dedi. Ahşa, kalın dedi. Bu genç hanım devlet işlerinin bazen cinsel zevkin önüne geçtiğini anlayacaktır. Hayran olunacak güzellikteki titli genç kadın hiç ses çıkarmadan odadan çıktı. Ahşa üzerine güzel bir tunik aldı ve sonra Urhiteşup'a imparator nasıl diye sordu. Durumunda belirli bir gelişme yok. Size yaptığım teklifi yineliyorum. Onu tedavi etmeme izin verin. En büyük düşmanınızın yardımına neden geldiniz?
Sorunuz canımı sıktı.
Urhiteşup'un ses tonu sertleşti. Yine de benim soruma yanıt vermeniz gerekiyor. Hem de hemen şimdi. Diplomatlar sırlarını hemen açığa vurmaktan hoşlanmazlar. İnsancıl davranışım hoşunuza gitmedi mi?
Gerçek bir yanıt istiyorum.
Aşağı canı sıkılmış gibi göründü. Pekala. Ramses zaman içinde Muvattalis'i tanıdı. Ona büyük saygı hatta hayranlık duyuyor. İmparatorun hastalığı Ramses'i üzüyor. Benimle alay mı ediyorsunuz?
Paşa, babanızı öldürmek, itham edilmekten pek memnun olmayacağınızı sanıyorum dedi.
Urhiteshup içinde kabaran öfkeye rağmen bu sözlere karşı çıkmadı. Aşa bu avantajlı durumu kullanıp konuşmayı sürdürdü. Hitit sarayında olup biten her şey bizi ilgilendiriyor. Ordunun iktidar değişikliğinin sükunet içinde yapılmasını ve imparatorun kendi yerine geçecek kişiyi bizzat seçmesini arzu ettiğini biliyoruz. İşte bu nedenledir ki tıp alanındaki gelişmelerimizden yararlanarak imparatorun sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyorum. Urhiteshup bu isteğe razı olamazdı. Şayet Muvattalis konuşacak duruma gelirse oğlunu hapse attırır ve imparatorluğu had dışı ile emanet ederdi. Urhiteshup aşağıya bu kadar bilgiyi nasıl elde ettiniz diye sordu. Söylemem güç. Yanıtlayın. Üzgünüm. Sizi yanıtsız bırakmak zorundayım. Mısır'da değilsiniz aşağı, benim başkentimdesiniz.
Resmi görevli elçi olduğuma göre neden korkayım ki? Ben bir askerim, diplomat değil. Üstelik savaş halindeyiz.
Bu bir tehdit mi?
Ben sabır nedir bilmem aşağı. Konuşmak için acele edin. İşi işkenceye kadar götürecek misiniz? Bir saniye bile tereddüt etmem. Üşüyen aşağı yün bir örtüye büründü. Konuşursam canımı bağışlayacak mısınız? Üstelik dost kalacağız.
Aşağı gözlerini yere indirdi.
Benim gerçek görevimin İmparator Muvattalis'e ateşkes teklif etmekten ibaret olduğunu itiraf etmek zorundayım.
Ateşkes ha? Ne kadar zaman için?
Olabildiğince uzun bir süre için.
Urhiteshup bu açıklamaya çok sevindi. Demek Ramses'in ordusunun soluğu kesilmişti. Şu lanet kehanetler olumlu çıkar çıkmaz Haddi'nin yeni efendisi olarak Delta'ya saldırıya geçecekti. Ayşe tereddütlü bir ifadeyle ancak diye sözüne devam etti.
Ancak ne?
İmparator yerini alacak kişi konusunda sizinle kardeş Hattuş ile arasında tereddüt ediyormuş.
Size bu bilgileri kim veriyor Ayşe?
Şayet iktidar sizdeyse bu ateşkesi sağlayacak mısınız? Urhiteshup babamın pek severek kullandığı hileyi ben neden kullanmayayım diye düşündü. Ben bir savaş adamıyım ama bu olasılığı da Haddi'ye zarar vermemesi koşuluyla bir kenara itmem. Aşa rahatladı.
Ramses'e sizin iyi bir devlet adamı olduğunuzu söylemiştim ve sevinerek yanılmadığımı görüyorum. Arzu ettiğiniz takdirde barışa kavuşabiliriz.
Barış elbette ama hala sizden istediğim yanıtı vermediniz. Sizi kim bilgilendiriyor?
Sizi destekliyormuş gibi görünen üst rütbeli subaylar. Gerçekte onlar Hattuşil'in lehine size ihanet ediyorlar.
Bu açıklama Urhiteshup'u yıldırım çarpmışa döndürdü. Ayşe sözünü sürdürdü. Biz Hattuşil ile ne barış yapabiliriz ne de ateşkes. Onun tek amacı Kadeş'te olduğu gibi geniş bir koalisyonun başına geçmek ve bizim birliklerimizi ezmek.
İsim vermenizi istiyorum Ayşe. Hattuşil ile karşı müttefik oluyor muyuz?
Urhiteshup savaşın yaklaştığı anlarda olduğu gibi kaslarının sertleştiğini hissetti. Hasmından kurtulmak için bir Mısırlıyı kullanmak kaderin garip bir cilvesiydi. Ama böyle bir fırsatın kaçmasına izin vermeyecekti. Hainlerden kurtulmak için bana yardım ediniz Ayşe. Ateşkesinizi ve belki de daha fazlasını elde edeceksiniz.
Diplomat konuşmaya başladı. Verdiği her isim Urhiteshup'a inen bir hançer darbesi gibiydi. Bunların arasında Urhiteshup'un en hararetli taraftarları, hatta yan yana savaştıkları ve onu Haddi'nin yeni efendisi olarak gördüklerini söyleyen üst rütbeli subaylar vardı. Benzis olan Urhiteshup ağır adımlarla kapıya doğru yöneldi. Ayşe, bir ayrıntı daha var dedi. Genç hanıma gelmesini söyler misiniz? 36. Bakhen'le birlikte Asuan granit ocaklarını dolaşan Ramses bir an için babasını dikili taş ve heykele dönüşecek olan iyi taşları seçerken görür gibi oldu. Seti'nin oğlu 17 yaşındayken kaliteli granit damarlarını arayan Firavun'un kılavuzluğunda bu sihirli alanı keşfetme mutluluğuna ermişti. Şimdi sıra onda, Ramses'teydi. Elverişli taşı bulup çıkarmışını o yönetiyordu ve aynı algılama yeteneğini göstermek zorundaydı. Ramses Seti'nin su arama değneğini kullandı. Bu değnek sayesinde toprağın altındaki gizli güçleri avuçlarının içinde hissedebiliyordu. İnsanların dünyası ilk zamanda enerji okyanusundan fışkıran bir biçimde ve tanrılar yeni bir yaşam döngüsü yaratmaya karar verdiklerinde yine geldiği yere dönecekti. Gökte olduğu gibi toprağın altında da sürekli bir değişim yaşanıyordu ve keskin zekalı biri bunun yankılarını ayırt edebilirdi. Görünürde taş ocakları yılın büyük bir bölümünde sıcaklığın dayanılmaz olduğu ölü bir alandı. Ama toprağın içi eşi bulunmaz nitelikteki göz kamaştırıcı bir graniti ortaya çıkararak aslında ne denli cömert olduğunu gösteriyordu. Bu granit her şeyden önce yapıları ebediyen yaşatan yıpranmaz bir yapı malzemesiydi. Ramses birden durdu. Bakene burayı kazacaksın dedi. Çıkaracağın yekpare taştan Ramesseum için dev bir heykel yapacaksın. Zanaatkarlarınla konuştun mu? Hepsi de gönüllü olarak Nubya'ya gitmek istediler. Aralarından seçerek bir ekip oluşturdum.
Majeste, adetim değildir ama sizden bir dilekte bulunacağım.
Seni dinliyorum Baken. Bu yolculuğunuza benim de katılmamı kabul eder miydiniz?
İsteğini reddetmek için iyi bir nedenim var. Karnak'ta Amon'un üçüncü kahinliğine atanman seni Teb'de kalmaya zorluyor. Ben bu terfiyi beklemiyordum.
Biliyorum Baken, ama Başrahip Nebu ile ben senin omuzlarına daha ağır bir görev yükleyebileceğimizi düşündük.
Başrahibin yardımcısı olacak, arazilerin gelişmesini sürdürecek ve milyonlarca yılın tapınağının inşaatına göz kulak olacaksın. Nebu da senin sayende zorlukları gönül rahatlığıyla göğüsleyecek.
Yumruk yaptığı elini göğsünün üzerine koyan Baken, yeni yükümlülüğünü ve görevlerini üstleneceğine dair yemin etti.
Bentlere, kanallara ve ekili tarlalara zarar vermeyecek ölçüde kabaran sular, kral ve kraliçe çiftliğinin, refakatçılarının ve taş ustalarının yolculuğunu kolaylaştırıyordu.
Birinci Çağlayan'da yer alan kayalıklar, ırmak yolculuğunu tehlikeli hale getiren akıntıların ve girdapların altında kaybolmuştu.
Son anda ortaya çıkan ani yükselti farklarından ve dengesiz yüklenmiş gemileri alabora edebilecek şiddetli dalgalardan sakınmak gerekiyordu.
Kraliyet filosunun hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan Çağlayan'dan geçmesini sağlayacak bir geçit hazırlamak için birçok önlem alındı. Normalde insanların koşuşturmasına kayıtsız ve tepkisiz davranan katil bu sefer yerinde duramıyordu. Aslan doğduğu Nubya'ya gitmek için acele ediyordu. Ramses yelesini okşayarak hayvanı rahatlattı.
İki adam gemiye binip hükümdarla görüşmek isteğinde bulundu. Bir tanesi Nil'in yüksekliğini sürekli olarak gözlemlemekle görevli olan katipti ve raporunu sundu.
Majeste, suyun yüksekliği 21 arış. 3 tam 1 bölü 3 avuç. Dipnot, yaklaşık 11.275 metre. Ulaştı.
Bence mükemmel.
Tamamen tatmin edici Majeste. Bu yıl Mısır'ın hiçbir sulama sorunu olmayacak.
Katibin yanındaki diğer adam Elefantin'in polis şefiydi. Ancak onun verdiği rapor pek rahatlatıcı değildi.
Majeste, gümrükçüler tanımınıza uyan bir adamın gümrükten geçtiği haberini verdi.
Neden durdurulmamış?
Büro şefi orada olmadığı için hiç kimse bu sorumluluğu üstlenmek istememiş. Çünkü yasaya aykırı hiçbir durum yokmuş.
Ramses öfkesine hakim oldu. Başka ne var?
Adam güneye gitmek için bir gemi kiralamış. Tüccar olduğunu bildirmiş.
Yükü neymiş?
İkinci Çağlayan'daki kalelere götürülmek üzere hazırlanmış, içlerinde kurutulmuş sığır eti bulunan küpler.
Ne zaman yola çıkmış?
Bir hafta önce.
Hemen adamın eşkalini kale komutanlarına ilet ve görüldüğü anda tutuklanmasını emret.
Herhangi bir cezaya çarptırılmadığı için rahatlayan polis şefi emirleri yerine getirmek için oradan ayrıldı.
Nefertari, Şenar Nubya'ya bizden önce gidiyor. Yolculuğumuzu sürdürmenin uygun olduğunu inanıyor musun diye sordu.
Firarda olan birinden korkacak mıyız yani?
Şenar her şeyi yapmaya hazır. Kini onu çılgınca hareket etmeye sevk etmez mi?
Bizim ilerlememizi engelleyecek olan Şenar değil. Onun bize vereceği zararı küçümsemiyorum Nefertari. Ama ondan korkma. Nasıl olsa bir gün yüz yüze geleceğiz. Tanrılar tarafından cezalandırılmadan önce hükümdarının önünde eğilecek.
Karı koca kucaklaştılar ve bütünleştikleri bu an Ramses'i güçlendirdi.
Daima kuşkulu olan Stowe bir geminin provasından öteki gemiye atlıyor, gemiyi boydan boya geçiyor, bir sonraki gemiye atlıyor, yükleri kontrol ediyor, halatları, yelkenleri elle yokluyor, dümenlerin sağlam olup olmadıklarına bakıyordu.
Deniz yolculuğundan pek zevk almayan Stowe, kendilerinden çok emin görünen denizcilere hiç güvenmiyordu.
Bereket versin ırmak yönetimi su yüzeyine yakın kayalardan uzakta bir geçit hazırlamıştı.
Bu geçit suların yükseldiği dönemlerde bile gemilerin geçmesine elverişliydi.
Ama yılan oynatıcısı ayağını toprağa sıkı sıkı basmadığı sürece kendini güvenlikli hissetmeyecekti.
Stowe kendisine bir kameranın verildiği kraliyet gemisine dönünce hiçbir şeyi unutmadığından emin olmak için getirdiklerini bir daha gözden geçirdi.
Süzme kapları, katı ve sıvı ilaçlarla dolu küçük kavanozlar, çeşitli boylarda yılanlar için sepetler, havanlar, tokmaklar, bronz jiletler, kurşun oksitli keseleri, bakır talaşı, kırmızı toprak, tıpta kullanılan kil, soğan torbaları, sargı bezleri, bal kavanozları, mataralar, her şey tamamdı.
Eski bir Nubya şarkısı söyleyen Lotus, peştemal ve tunikleri katlıyor ve tahta sandıklara yerleştiriyordu.
Havanın çok sıcak olması nedeniyle çıplaktı ve kendininkini andıran el, kol ve baş hareketleri Stowe'nun çok hoşuna gidiyordu.
Kolunu karısının beline dolayan Stowe, ''Gemiler bana sağlam göründü.'' dedi.
''Her şeyi iyice denetledin mi?
Ben ciddi bir adam değil miyim?
Git gemi direklerini incele. Daha yerleşmişini bitirmedim.
O kadar acelesi yok.
Dağınıklığa tahammül edemiyorum.''
Stowe'nun peştemalı kamaranı döşemesine düştü.
Bir aşığı bu durumda bırakacak kadar zalim olabilir misin?
Stowe'nun okşamaları, Lotus'un titizlikle yapmak istediği işi sürdürmesine izin vermeyecek bir hal aldı.
Tam Nubi'ye yaklaştığımız sırada benim zayıf anımdan yararlanmak istiyorsun. Bu harika anı sevişerek kutlamaktan başka ne yapabiliriz? Güney'e gitmek üzere yola çıkan gemi konvoyunu kalabalık bir topluluk selamladı. Gözü pek birkaç çocuk kamıştan yapılmış salların yardımıyla gemilerin peşine takılıp ırmaktaki geçide kadar gitti. Kral ve kraliçe çiftinin açık havada halka verdiği ve biraların su gibi aktığı şölen unutulmamak üzere belleklere kazınmıştı. Nubya yolculuğu için özel olarak yapılmış olan sağlam ve konforlu gemiler adeta birer yüzen evdiler. Ortada tek direği ve birçok halatla tutturulmuş bir yelkeni olan bu gemiler, biri sancak, biri iskele tarafında olmak üzere iki dümenle donanmıştı. Geniş ve çok iyi döşenmiş kameraların giriş bölümü içeriği hava akımını sağlayacak biçimde tasarlanmıştı. Çağlayan geçildikten sonra filo normal hızıyla yoluna devam etti. Nefertari, Stoy ile Lotus'u keçi boynuzu suyu içmeye davet edecekti. Ama kameralarından gelen zevk inlemelerini duyunca kapıya vurmaktan vazgeçti. Gülümseyerek dışarı çıkan Nefertari, Nubya havasının burun deliklerini titrettiği katilin yanında prova küpeştesine dayandı. Büyük kraliçe halkının üzerine ışık saçma mutluluğunu ona verdikleri için tanrılara şükretti. O bir zamanlar alçak gönüllü ve çekingen bir lavta çalgıcısıyken şimdi Ramses'in yanında inanılmaz bir hayat yaşıyordu. Her sabah Ramses'i yeniden keşfediyor ve aşkı hiçbir zaman hiçbir şeyin bozamayacağı sihirli bir bağın gücüyle giderek gelişiyordu. Ramses çiftçi ya da bir kuyu kazıcısı da olsaydı Nefertari onu yine aynı tutkuyla severdi. Ama talihin kral ve kraliçe çiftini uygun gördüğü rol bencilce kendi mutluluklarının tadını çıkarmalarını engelliyordu. İkisi de atalarının kendilerine emanet ettiği ve onların da daha geliştirerek kendilerinden sonrakilere devretmesi gereken bu uygarlığı hiç ara vermeden düşünüyordu. Zaten firavunların Mısır'ı da yeteneksizliği, bayağılığı ve övünmeyi reddeden ve kutsal ışığın hizmetinde çalışan aşk, inanç ve görev insanlarının oluşturduğu bir zincir değil miydi? Ramses'in kolu kraliçeyi kendine doğru çektiğinde Nefertari ilk karşılaştıkları an aşık olduğu gücü hissetti. Nefertari bir an yaşadıkları mutlu ve mutsuz olayları ve her koşulda birlikte üstesinden geldikleri zorlukları yeniden yaşadı. Ve sadece vücudunun dokunuşuyla bile aynı coşkunun Ramses'in kalbini de tutuşturduğunu ve her ikisini de görünmez dünyanın yollarına, aşk tanrıçasının yıldızların müziğini çaldığı yere götürdüğünü hissetti. 37. Nehrin suları bazen mağrur bir edayla düz bir yatak boyunca hızla akıyor, bazen de dermanı kalmamış gibi zayıf kıvrımlar oluşturup çocuk kahkahalarıyla şenlenen köyleri okşayarak geçiyordu. İşte böylece Nil, dünyadaki uzantısı olduğu göksel ırmağın yüceliğini hiç yitirmeden ilerliyordu.